Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali, İranlı Kârilerden Hacı Kerim Mansuri'nin sesinden Kâriya suresini dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. El-Kâri'a. Mel-Kâri'a. وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْقَارِعَةُ يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ وَتَكُونُ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ نَارٌ حَامِيَةٌ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ.
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Başa çarpıp patlak verecek olan kıyamet, nedir o çarpıp patlak verecek olan? Sana o çarpıp patlak verecek olanı bildiren nedir? İnsanların her yana dağılmış pervaneler gibi olacakları gün ve dağların da etrafa saçılmış renkli yünler gibi olacakları gün. İşte kimin tartıları ağır basarsa artık o, hoşnut olunan bir yaşama içindedir. Kimin de tartıları hafif kalırsa, artık onun da anası Hafiye'dir. Onun ne olduğunu sana bildiren nedir? O, oldukça kızgın bir ateştir. Şüphesiz Allah doğruyu söyler.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saati ile 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saati ile 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saati ile 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsuday.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi, Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehl-i Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'i 25 Mordat 1402, Hicri Gamer'i 29 Muharrem 1445 ve Miladi Takvimli 16 Ağustos 2023 Çarşamba. Değerli dinleyiciler, bu sabahki yayınımızda önce az sonra sunacağımız haber bülteni ve günün siyasi yorumlarının ardından tarihten bir yaprak, Türkiye'den köşe yazarları, Siyonist rejim ordusunda terör mangaları, Filistin, İslam ümmetinin birinci meselesi isimli programlarımızı dinleyebilirsiniz. Yayınımız haber özetleriyle son bulacak. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi. Sabah haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar. Hüseyin Emir Abdullahyan, İran'a yönelik yaptırımların devam etmesinin Avrupa'nın lehine olmadığını belirtti. İran Güvenlik Konseyi'nde Şah Çırak terör olayının kınanmasını istedi. İran hükümet sözcüsü Şah Çırak cinayetinin faillerinin yaptıklarının cezasını çekeceğini belirtti. İran'ın Rusya Büyükelçisi tek taraflılık dünyanın refah, barış ve güvenliğe yol açamaz dedi. Ve İran ve Türkiye arasında mali ve ticari işbirliği genişliyor. Şimdi haberler. İran Dışişleri Bakanı, Avrupa Birliği Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ile yaptığı telefon görüşmesinde başarısız İran yaptırım politikasının devamında Avrupa'nın çıkarına olmadığını söyledi. İran Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Hüseyin Emir Abdullahyan, Joseph Borrell ile yaptığı telefon görüşmesinde Avrupa Birliği'nin başarısız yaptırımlar politikasını sürdürmedeki yapıcı olmayan yaklaşımını eleştirerek şunları kaydetti. Yaptırımlar İran İslam Cumhuriyeti ile Avrupa arasındaki ilişkilerde düşmanca bir önlemdir ve bu durumun devamının Avrupa'nın lehine olmadığını bilmelisiniz. İran Dışişleri Bakanı konuşmasının başka bir bölümünde Nijer'de yaşanan krizden duyduğu kaygı dile getirerek şunları belirtti. Bu ülkedeki gelişmeleri dikkatle takip ettik. Nijer'de hukukun üstünlüğünün önemini ve askeri müdahaleden kaçılması gerektiğini vurguladık. Emir Abdullahyan, Ukrayna'daki gelişmeler hakkında da şunları söyledi. İran İslam Cumhuriyeti dış politika pozisyonunda kararlıdır. Açıkça Filistin'i desteklediğini beyan ettiği gibi Ukrayna'daki çözüm yolunun siyasi olduğunu ve Ukrayna'ya karşı İran insansız hava aracı kullanma suçlamasının tamamen asılsız olduğunu da açıkça beyan ediyor. Amerika ile dolaylı anlaşmanın bu aşamasında elde edilen sonuçlara değinen Joseph Borrell, İran ve Avrupa arasındaki bazı yanlış anlaşılmalar diyalog yoluyla çözülebilir dedi. Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, Afganistan'da kapsamlı bir hükümetin kurulması ve bu ülke vatandaşlarının sorunların çözülmesi konusuna vurgu yaptı. Hüseyin Emir Abdullahyan, dün İslam İşbirliği Teşkilatı, Afganistan Özel Temsilcisi ve Genel Sekreter Yardımcısı Tarık Ali Bahit ile yaptığı görüşmede şunları kaydetti. Afganistan ile 900 kilometre ortak sınıra sahip olan İran İslam Cumhuriyeti, bu ülkedeki gelişmelere karşı duyarlıdır ve Afganistan'ın mevcut durumdan çıkışının çözümünü tüm etnik ve mezhebi grupların katılımıyla kapsayıcı bir hükümetin kurulmasında görmektedir. Emir Abdullahian, İran'daki Afgan mültecilere uluslararası insani yardım sağlanması gerektiğini vurgulayarak, Afganistan'daki mevcut geçim ve insani sorunları çözmek için faaliyetlerin yoğunlaştırılması çağrısında bulundu. İran Dışişleri Bakanı ayrıca İslam İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanlarının bazı Avrupa ülkelerinde Kur'an-ı Kerim'e yapılan hakaretlerin soruşturulması amacıyla 18. olağanüstü toplantının yapılması ve bu konuda çıkarılan kararla ilgili olarak İran İslam Cumhuriyeti'nin üye devletlerin bu konudaki önerilerinin uygulanmasına ilişkin beklentisini hatırlattı. Afganistan İslam İşbirliği Teşkilatı'nın Genel Sekreter Yardımcısı ve Özel Temsilcisi Ali Bahit de bu görüşmede Afganistan'daki durumla ilgili İran İslam Cumhuriyeti'nin rolünün çok önemli ve yapıcı olduğunu belirterek bu ülkedeki sorunların çözümünde İran'ın görüş ve yardımını istedi. İran İslam Cumhuriyeti'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Güvenlik Konseyi'nden terörle mücadele ve uluslararası barış ve güvenliği koruma taahhüdü çerçevesinde Şahçırağ'a yönelik menfur terör saldırısını kınamasını istedi. Emir Said İrivani, Birleşmiş Milletler Genel Sekreterine resmi bir mektup göndererek İran İslam Cumhuriyeti'nin bu tür iğrenç eylemleri şiddetle kınadığını ve faillerinin yargılanmasını ve hesap verebilirliğini sağlama konusundaki sarsılmaz taahhüdünü vurguladığını belirterek, Güvenlik Konseyi'nin bu trajik olay karşısında sessiz kalması hayal kırıklığı yaratıyor açıklamasında bulundu. İran İslam Cumhuriyeti'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi'nin Birleşmiş Milletler Genel Sekreterine yazdığı mektupta şu ifadeler yer aldı. Terörün feci sonuçlarına doğrudan maruz kalan İran İslam Cumhuriyeti hala bu belaya karşı mücadeleyi öncülük etmek konusundaki sarsılmaz bağlılığına dayanmaktadır ve kararlılığımız İran'ın gururlu ve asil halkını ve komşu ülkelerin güvenliğini bu terörist grupları tehlikelerinden korumaktır. İran hükümet sözcüsü Ali Bahadur Cehromi, Şahçırak cinayetinin faili veya faillerinin tespit edilip eylemlerinden dolayı cezalandırılacağını vurguladı. Ali Bahadur Cehromi dün gazetecilerle düzenli basın toplantısında şunları kaydetti. Şahçırak'ın terör suçu uluslararası düzeyde takip edilecek ve bu cinayetin faili veya failleri tespit edilerek eylemlerinden dolayı cezalandırılacak. İran hükümet sözcüsü geçen yılki isyanları yıl dönümü arifesinde İran ile Amerika arasındaki mahkum takası sürecini işaretle şunları kaydetti. Amerika hükümeti gerçekçi olmuş ve kendisini illüzyonlardan uzaklaştırdı. Bahadur Cehromi son anlaşmalar ve Bercam'ı yeniden canlandırması arasında bir bağlantı olasılığı hakkında mahkum takası veya bloke edilen malların serbest bırakılması konusu Bercam nükleer müzakereleri ve yasa dışı yaptırımların kaldırılmasıyla doğrudan ilgili değildir açıklamasında bulundu. İran'ın Rusya Büyükelçisi barış ve güvenliğin sağlanması için küresel yönetimde ülkelerin sinerjisine vurgu yaparak tek taraflılık refah, barış ve güvenliğe yol açamaz dedi. Kazım Celali dün Moskova'da düzenlenen 11. Uluslararası Güvenlik Konferansı oturum aralarında düzenlediği basın toplantısında İran İslam Cumhuriyeti'nin 45 yıldır dünyada tek taraflılıkla mücadele ettiğini belirtti. Celali sözlerine şöyle devam etti. Bugün dünyada tek taraflılıkla mücadele için bir cephe oluşturulmuş. Rusya ve Çin gibi güçlü ülkeler de bu söylemi takip etmektedir. İran'ın Rusya Büyükelçisi ayrıca şunları kaydetti. Moskova'nın bu yaklaşımıyla İran İslam Cumhuriyeti ile Rusya arasındaki ilişkiler büyümekte ve iki ülke arasındaki ilişkiler çeşitli ekonomik, siyasi, askeri, savunma, güvenlik, kültürel ve sosyal alanlarda gelişmektedir. Celali, Moskova'da düzenlenen 11. Uluslararası Güvenlik Konferansı'nda gündeme gelen tartışmaları yeni dünya düzeninin oluşumu yolunda değerli ve birleştirici noktalar olarak değerlendirerek şunları kaydetti. Tek taraflılık dünyası, hapishane dünyası ve bazı değerlerin münhasırlığı anlamına geliyor ve dünyanın farklı ülkeleri bu yaklaşıma karşı çıkmıştır. İran Dışişleri Bakanlığı'nın ekonomik diplomasiden sorumlu yardımcısı, Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı ile yaptığı görüşmede iki ülke arasındaki mali ve ekonomik ilişkilerin genişletilmesini ele aldı. Milli Gaz Şirketi, Sanayi Maden ve Ticaret Bakanlığı, Tarım Bakanlığı ve İran Merkez Bankası'ndan oluşan ekonomik heyet başkanlığında Türkiye'ye giden Mehdi Safari, Osman Çelik ile bir araya gelerek iki ülke arasındaki mali ve ekonomik ilişkilerin genişletilmesini ele aldı. Bu görüşmede İran Dışişleri Bakanlığı'nın ekonomik diplomasiden sorumlu yardımcısı, iki ülke arasındaki kültürel ve tarihi ortaklıklara vurgu yaparak, iki ülke arasındaki ticari ve ekonomik işbirliğinin kolaylaştırılması ve geliştirilmesini iki ülke liderlerinin ciddi bir irade ve tavsiyesi olarak nitelendirdi ve şunları kaydetti. Çabamız alanları inceleyip engelleri belirleyerek ve pratik çözümler sunarak iki ülke arasında belirlenen ticari ve ekonomik hedeflere ulaşmaktır. Türkiye Hazine ve Maliye Bakanı Yardımcısı, İran ekonomi heyetinin Ankara'daki varlığını takdir ederken, iki ülke arasında geçen yıl Tahran'da yapılan Yüksek İlişkiler Konseyi toplantısında varılan anlaşmalar ve iki ülke cumhurbaşkanlarının tavsiyeleri doğrultusunda ilişkilerin fiilen genişletilmesi gündemimizde vurgusunda bulundu. Sistan ve Beluçistan ilinin polis teşkilatı komutanı bu ilde 1 ton 50 kilo narkotik maddenin bulunmasıyla iki silahlı uyuşturucu kaçakçılığı çetesinin çökertildiğini duyurdu. General Dost Ali Celilian dün İrna'ya verdiği demecinde şunları söyledi. Sistan ve Beluçistan narkotikle mücadele polis memurları Haş ve Golşen şehirlerinin yan yollarında ağır miktarda uyuşturucu taşıyan 3 aracı tespit etti ve farklı operasyonlarda bir kaçakçı tutuklanırken ele geçirilen araçlarda yapılan incelemede 1 ton 50 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi. Yaptırımlara rağmen İran İslam Cumhuriyeti yılda 1000 tondan fazla uyuşturucu ele geçirerek dünyada en fazla uyuşturucu yakalama sayısına sahip bir ülke konumundadır. İran İslam Cumhuriyeti ayrıca dünyada uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadelede 12.000'den fazla gazi ve şehit vermiştir. İran İslam Dünyası Bilim Atıf Merkezi Başkanı Şankay, uluslararası sıralamasının sonuçları 2023 yılında yayınlandı ve 10 İran Üniversitesi de bu sıralama sistemine girmeyi başardığını söyledi. Seyit Ahmet Fazilzade dün İrna'ya verdiği röportajda şunları söyledi. 2023'te Şankay'ın yayınlanan sıralamasında dünyanın en iyi 1000 üniversitesi sıralanıyor ki burada Harvard ve Stanford Üniversitelerinin İslam Dünyası Bilim Atıf Merkezi Enstitüsü'nün sırasıyla birinciden üçüncüye kadar kazandığı yer almakta. Fazilzade ayrıca şunları kaydetti. 2023 sıralamasında Tahran Üniversitesi dünyanın en iyi 500 üniversitesi arasında 401 ila 500 aralığında yer almayı başardı ve İran üniversiteleri arasında ilk sırayı aldı. İranlı temsilciler, Ürdün'de düzenlenen Dünya Gençler Serbest Güreş'in ilk 5 siklet müsabakasında 2 altın ve 1 gümüş kazandı. Dünya Gençler Şampiyonası'nın ilk 5 siklet müsabakası 14 ve 15 Ağustos tarihlerinde Ürdün Amman kentinde yapıldı. İranlı takımın sonunda Muhammed Rıza Şakir 65 kiloda ve Ebul Faz Babalu 97 kiloda altın ve Ali Rıza'yı 70 kiloda gümüş madalyanın sahibi oldu. İlk 5 siklet müsabakası sonunda Amerika 95 puanla birinci, İran 80 puanla ikinci, Hindistan ve Türkiye takımları sırasıyla 45 ve 40 puanla üçüncü ve dördüncü sırada yer alıyor. 1 Ocak 31 Temmuz arasında ölümlerin 173'ü kadın cinayeti, 173 kadından 52'si boşanmayı istemek, barışmayı, evlenmeyi, ilişki reddetmek bahaneleriyle Türkiye'de katledildi. Cumhuriyet'in aktardığı haberde kadın cinayetlerini durduracağız platformunun verilerine göre 1 Ocak 31 Temmuz arasında 310 kadın şüpheli şekilde yaşamını yitirdi. Bu ölümlerin 173'ünün kadın cinayeti olduğu tespit edildi. 173 kadından 52'si boşanmak istemek, barışmayı, evlenmeyi reddetmek, ilişkiyi reddetmek gibi kendi hayatına dair karar almak istemesi bahanesiyle katledildi. Suriye Savunma Bakanı Türkiye ile birkaç tur müzakere yapılmasına rağmen Ankara'nın Suriye topraklarından çekilme konusundaki isteksizliği nedeniyle bu çabaların çıkmaza girdiğini vurguladı. Taslim Haber Ajansı'nın verdiği haberde General Ali Abbas, Rusya El Yum televizyon kanalına yaptığı açıklamada Türkiye hükümetinin ülkesi aleyhinde savaşa katıldığını ve Suriye'de teröristlere destek verdiğini vurguladı. Moskova Uluslararası Güvenlik Zirvesi oturum çerçevesinde bu Rus medyasına konuşan Abbas şunları kaydetti. Türk Savunma Bakanı'nın son olarak Suriye topraklarından çekilmeme yönündeki sözleri işleri daha da karmaşık hale getirdi. Suriye toprakları işgal altındadır, barışa doğru ilerleme ihtimali olmayacaktır. Suriyeli yetkili sözlerine şöyle devam etti. Eğer Suriye ile barış ve Türkiye'nin güvenliğini istiyorlarsa öncelikle Suriye topraklarından çekilmeli ve bu konuyu kabul etmeleri gerekiyor. Birleşmiş Milletler, Suriye ve Irak'ta binlerce IŞİD unsurunun varlığı konusunda uyarıda bulundu. Bir grup Birleşmiş Milletler uzmanı bu örgütün Güvenlik Konseyi'ne sunduğu raporda Irak ve Suriye'de halen 5 ila 7 bin arasında DAEŞ'li olduğu belirtiliyor. Birleşmiş Milletler uzmanları teröre karşı devam eden operasyonlara rağmen IŞİD'in Irak ve Suriye'nin her yerinden 5 ila 7 bin arasında üyesinin örgütlenmeye devam ettiğini belirtti. Bu rapora göre bu kişilerden 3500 kişi Irak, 2000 kişi ise 70'ten fazla ülke vatandaşlığına sahiptir. Sırada bültenimizin son haberi var. Filistin İslami Direniş Hareketi'nin Hamas askeri kanadı bu grubun mücadelecilerinin Gazze'nin doğusunda İsrail ordusuna ait bir insansız hava aracının kontrolünü ele geçirdiğini bildirdi. Filistin İslami Direniş Hareketi'nin askeri kanadı Ketaib İzzettin el-Kassam, salı günü öğleden sonra Orbiter K1 tipi bir İsrail İHA'sını kontrol etmeyi başardığını duyurdu. İzzettin el-Kassam şunları kaydetti. Bu insansız hava aracı direniş mücadelecilerin kontrolüne giren Doğu Gazze hava sahasında düşmanca bir keşif görevi yürütüyordu. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, sabah haber bültenimizi dinlediniz. Değerli dinleyiciler, yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu sabahki ilk yorumumuz Doğu'yu Batı'ya karşı güçlendirme siyaseti etrafında. Çin Savunma Bakanı General Li Shangfu'nun Rusya ve Belarus ziyareti, Pekin'in Ukrayna krizini çözmek için diplomasiye başvurmasının yanı sıra Doğu'yu Batı'ya karşı güçlendirme doğrultusunda da ciddi adımlar attığını gösteriyor. Gerçek şu ki Çin ve Rusya son yıllarda Batı'ya karşı ittifak stratejisi çerçevesinde çeşitli sektörlerde ilişkilerini önemli ölçüde geliştirdiler. İki ülke arasındaki işbirliği sadece askeri ve güvenlik alanında değil, ekonomi, siyaset, diplomasi, kültür, bilim ve teknoloji, kamu sağlığı gibi alanlarda da çok esnek, kapsamlı ve bazı durumlarda da çok odaklanmış ve ince detayları kapsamaktadır. Bu arada Batı, Pekin ve Moskova arasındaki bazı stratejik farklılıklar ve ihtilaflar nedeniyle iki taraf arasındaki ilişkilerin kırılgan bir şekilde devam edeceğini ve kopacağını düşünüyordu. Ancak Batı'nın Rusya ve Çin'e yönelik yaptırımları ve Amerika ve Avrupa ülkelerinin Moskova ve Pekin üzerindeki baskılarının yoğunlaşması ve son olarak Batı'dan dayatılan Ukrayna krizi Çin ve Rusya'yı stratejik ilişkileri güçlendirme yönünde harekete geçirdi. Uluslararası ilişkiler uzmanı Li Kanti bu konuda şöyle diyor. Amerika ve Batı, Çin ve Rusya'nın bazı farklılıklarını görmezden gelerek kapsamlı işbirliğini geliştirip derinleştireceğini hayal etmemişti. Bu nedenle Amerika ve Avrupa ülkeleri özellikle Ukrayna krizinden sonra Çin'i Rusya'dan ayırmak için yoğun çabalar yürütmüş ancak bir sonuca varamamıştır. Bu arada Batı'nın Çin'den memnuniyetsizliğine neden olmuş gibi görünen husus, Pekin'in bu konuda Amerika ve Avrupa ülkelerinin kafasını karıştıran Ukrayna krizinde Rusya'nın yanında yer almasıdır. Batılılar bu bağlamda Çin'i Ukrayna Savaşı'nda Rusya'ya yardım etmekle suçlamakta, böylece Çin'i Rusya ile işbirliği yapmakla itham etmesidir. Çin Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesi eski başkanı Li Zhangxu'ya göre, geçen yıl Rusya Devlet Duması heyetleri başkanlığıyla yaptığı bir toplantıda Çin'in Moskova'nın Ukrayna'da kendi varlığını korumak için yaptığı tüm eylemleri tamamen anlıyor ve destekliyor açıklamasında bulunmuştu. Bu arada Batı, özellikle Amerika, Çin'in Rusya'ya kapsamlı desteğini, Rusya'ya yönelik yaptırımlarının başarısız olmasının sebeplerinden biri olarak görüyor. Uluslararası ilişkiler uzmanı He Xingzhou bu konuda şunları söylüyor. Batı, Rusya yönelik yaptırımlarının bu ülkeyi Ukrayna krizinde dize getireceğini umdu. Tabii ki bu olmadı. Doğu cephesi ilişkilerini ve askeri gücünü sağlamlaştırdı. Ukrayna'daki savaşın ağır bedelleri nedeniyle Avrupa ülkeleri kamuoyunda hükümetlerine karşı protestolara yol açan bir süreç başladı. Doğu'da Batı'nın her türlü saldırganlığına ve saldırgan eylemlerine karşı durabileceğini fiilen gösterdi. Her halükarda Çin Savunma Bakanı'nın Rusya yaptığı ziyaret, başta Amerika olmak üzere Batı'nın Moskova ile Pekin arasında ayrılık ve ihtilaf yaratma ve Çin'i Rusya'dan uzaklaştırma çabalarının işe yaramadığını, Çin ile Rusya arasındaki ilişkileri tam tersine güçlendirdiğini gösteriyor. Görünen o ki Amerika, Batı'dan Doğu'ya güç rotasyonunu gerçekleşmesiyle fiilen başlamış olan küresel hegemonunun gücünün kaybetmesinden giderek daha fazla endişe duymaktadır. Amerika açısından Çin, Rusya ile ilişkilerini güçlendirerek Batı'yı stratejik dar boğazlara sokabilir. Uluslararası gelişmeler ve ilişkilerde Doğu'nun konumunun güçlenmesiyle birlikte bölgesel ve küresel borsalarda doların konumunun giderek zayıflaması, Amerika'nın küresel konumunu daha da zayıflamasının bir başka gösterisi sayılır. Bu yüzden Çin Savunma Bakanı Rusya ziyareti büyük önem taşıyor. Tarhan Radyosu'nu dinlemektesiniz. Bu sabahki ikinci ve son yorumumuz ise Amerika'da siyasi radikalizm artışı hususundaki uyarılar etrafında. Amerika'nın eski başkanı Donald Trump'ın yargılanmasına ve 2024 seçimlerinin düzenlenmesine az bir süre kala uzmanlar halk arasında siyasi motivasyonlar ile radikalizmin artması hususunda uyarıda bulundu. Amerika hükümet yetkililerine yönelik tehditler son yıllarda sürekli olarak artmakta ve bu durum kolluk kuvvetleri, medeni haklar ve Amerikan demokrasisi için yeni zorluklar yaratmaktadır. Amerikan yayını Politico'ya göre en son tehditlerden biri Utah eyaletinde 74 yaşındaki bir adamın Amerikan federal polisi ajanlarıyla karşı karşıya gelmesi ve sonunda bu kişinin ölümüne yol açmasıydı. Bu şahsın sosyal medyada Amerikan Başkanı Joe Biden'ı ölümle tehdit ettiği söyleniyor. Bu nedenle uzmanlar Amerikan halkının radikalleşmesini ve siyasi saiklerle ve motivasyonlarla şiddetin artmasına karşı uyarılarda bulundu. Geçen hafta Teksas'ta 52 yaşındaki bir adam Arizona'daki seçim çalışanları ve personelini öldürmekle tehdit etmekten 3,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Bu olaydan 4 gün önce savcılar Michigan eyaletinde 56 yaşındaki bir kadının zihinsel engelli oğluna silah aldığı yalanını söylediği halde bunu Biden'a ve o eyaletin demokrat valisine karşı kullanmak niyetinde olduğu şahsın tutuklandığını duyurdu. Amerikan Kongre polisi geçen yıl bir raporda Kongre üyelerine yönelik tehdit sayısının 4 yıl öncesine göre 2 kattan fazla arttığını duyurdu. Amerika'nın iki ana partisi yani Cumhuriyetçiler ve Demokratlar arasında özellikle Amerika'nın eski ve şimdiki başkanları Donald Trump ve Joe Biden arasında çok sayıda farklılığın varlığından kaynaklanan bölünme ve iç bölünmelerin ve ihtilafların önemli ölçüde artması artık Amerika Birleşik Devletleri'nin yerel arenasında açıkça görülüyor. Öte yandan Amerika Birleşik Devletleri'nin iç ve dış politika meselelerine ilişkin karar vermede güçlü görüşlere ve şüphelere neden olan çok sayıda ve çoğu zaman birbiriyle çelişen görüşler artık tamamen aşikardır. Bu siyasi aşırıcılıkta önemli bir artışa ve Amerika'daki federal ve eyalet yetkililerine ve kurumlarına karşı benzeri görülmemiş tehditlere yol açtı. Özellikle federal hükümetten ve Amerikan hükümetinden memnun olmayan insanlar arasındaki iç bölünmelerin artması, aşırı sağın terör ve yıkım tehdit ve eylemlerinde önemli bir artış olan yeni güvenlik tehdidinin yoğunlaşmasında önemli bir rol oynuyor. Amerika Birleşik Devletleri İç Güvenlik Bakanı Alejandro Mayorkas şöyle diyor: ülke içindeki şiddet içerikli aşırılık Amerika Birleşik Devletleri'ndeki terörizmle ilgili en büyük tehditlerden biridir. Amerika Birleşik Devletleri İç Güvenlik Bakanı'nın ülke içi şiddet içeren aşırıcılık tehlikesinin en büyük terör tehditlerinden biri olarak kabul etmesi, aşırı sağcı tutumlara sahip bireylerin ve milis gruplarının Birleşik Devletler içinde artan yayılması nedeniyle dile getirilmektedir. Trump'ın seçim suçlamaları, seçim çalışanlarına yönelik tehditlerin de artmasına neden oldu. Öyle ki bu grupta yer alan her 6 kişiden biri tehdit bildiriyor. Aynı zamanda birçok deneyimli seçim yöneticisinin işini bıraktığı ya da bırakmayı düşündüğü de söyleniyor. Eski bir FBI ajanı olan Michael German diyor ki, sadece Trump'ı değil Cumhuriyetçi Parti'nin birçok üyesini de içeren güçlü şahsiyetler, eylemleriyle temelde şiddet yanlısı grupları teşvik etmeye ve sıradan insanları şiddete teşvik etmeye başladılar. Uzmanlar tehditlerin sadece sert söylemlerle sınırlı kalması nedeniyle siyasi şekilde arka plan oluşturabileceği konusunda da uyarıda bulunmaktalar. Tahran Radyosu'ndan günün siyasi yorumlarını dinlediniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak.
Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 25 Mordat 1402, Hicri Kameri 29 Muharrem 1445 ve Miladi 16 Ağustos 2023 Çarşamba. ...30 yıl önce bugün Hicri Şemsi 25 Mordat 1372'de İran'ın önde gelen din alimlerinden Ayetullah Seyyid Abdullah'la Musevi Sebzevari vefat etti. Hicri Şemsi 1290'da İran'ın kuzeydoğusundaki Sebzevar kentinde dünyaya gelen Ayetullah Seyyid Abdullah'la Musevi Sebzevari 14 yaşına kadar doğduğu kentte İslami ilimler dersi aldı. Ardından Kutsal Meşhed kentinde İslami ilimler dalında tahsilini sürdürdü. Irak'ın Kutsal Necef-i Eşref kentine giden Ayetullah Seyyid Abdullah Musevi Sebzevari orada dini ilimler ve İslam marifini öğrendi. Ayetullah Sebzevari Meşhed kentinde önde gelen alimlerden feyizler aldıktan sonra içtihat makamına ulaştı ve yaklaşık yarım yüzyıl boyunca Necef-i Eşref dini ilimler havzasının fıkıh, fıkıh usulü, tefsir ve hadis dallarında ileri gelen hocalarındandı. İran İslam Cumhuriyeti'nin rahmetli kurucusu İmam Hümeyni'yi fazlasıyla seven Ayetullah Sebzevari kendinden birçok eser geriye bırakmıştır. 70 yıl önce bugün Hicri Şemsi 25 Mordat 1332'de İran'ın son şahı Muhammed Rıza Pehlevi eşiyle birlikte İtalya'ya kaçtı. Şah bu girişimden önce Başbakan Doktor Muhammed Musaddık'ın azledilme kararını imzalamıştı. Askeri darbeden 3 gün sonra ve Musaddık'ın halkçı hükümetinin düşmesi ardından İran'ın müstebit şahı yeniden İran topraklarına geri döndü ve yaklaşık 24 yıl yabancı ülkelerin desteğiyle iktidarda kaldı. Ancak nihayet Hicri Şemsi 26'da İran'da rahmetli İmam Hümeyni'nin liderliğinde İslam İnkılabı'nın doğruğa ulaştığı bir sırada İran'dan kaçmak zorunda kaldı. Bugün Hicri Şemsi 25 Mordat 1373'te İranlı düşünür Seyyid Ahmet Ferdit vefat etti. Hicri Şemsi 1289'da İran'ın Yezd kentinde dünyaya gelen Ferdit, Fransa ve Almanya'da felsefe bilim dalında eğitimini sürdürdü. İran'a döndükten sonra özellikle Alman filozof Heidegger'in felsefesi alanında ders vermeye başlayan Ferdit'in kitapları arasında Farihi'nin Buluşması ve Ahir Zamanın Fetihleri ve bazı felsefi terimlerin Farsça karşılıkları adlı eserlere değinebiliriz. Bugün Hicri Kameri 29 Muharrem 903'te Müslüman tarihçi Muhammed Heravi günümüz Afganistan'ın batısındaki Herat kentinde vefat etti. Afganistan'ın kuzeyindeki Belh kentinde ünlü bir hanedanlıkta dünyaya gelen Heravi ömrünün büyük kısmını Herat'ta geçirdi. Heravi bilimde zirveye ulaşmasından dolayı alimlere büyük saygı duyan Gorkanyan silsilesinin veziri Emir Ali Şirnevai'nin büyük ilgisini çekti. Heravi'nin en ünlü eseri Rozetul Safa tarihidir. Bugün Hicri Kameri 29 Muharrem 1360'da İran'ın kuzeybatısındaki Azerbaycan'ın önde gelen alimlerinden Ayetullah Seyyid Ali Hüccet Kuhkemeri vefat etti. Dini ilimleri Tebriz kentinde öğrenen Ayetullah Seyyid Ali Hüccet Kuhkemeri dini ilimlerdeki bilgisini artırmak için Kutsal Necef-i Eşref'e gitti. Ayetullah Kuhkemeri bu kentte seçkin ve alim hocaların varlığından yararlanarak yüksek bilimsel mevkiler elde etti. Öyle ki doğduğu kente döndüğünde yanında çok sayıda din adamı da bulunuyordu. Tebriz'de de karşılandı ve halkın dini ve sosyal işlerini yapmaya başladı. Ayetullah Seyyid Ali Kuhkemeri'nin oğlu Seyyid Muhammed de Şii mezhebinin taklit mercilerinden biriydi.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Değerli dinleyiciler, Türkiye'den Köşe Yazarları isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda Türkiye basınında öne çıkan haber başlıkları ve ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk köşe yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Yeni Asya.
Maliyetler çok yüksek.
Karar.
Erdoğan'dan hayat pahalılığı çıkışı. Milletimizin bunaldığının farkındayız.
Ve Milli Gazete.
Emekli maaşı için zam rakamı ve tarih verildi.
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. Remzi Özdemir 14 Ağustos tarihli Yeni Çağ gazetesinde "Tüm yollar borsaya çıkıyor" başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Dünyada ilk ve tek ekonomik model olan faizin enflasyona neden olduğu modelinin artık ortadan kalktığını mı sanıyorsunuz? O halde büyük yanılgı içerisindesiniz. Mehmet Şimşek ile birlikte Türkiye'de ortodoks politikalara geri mi dönüldüğünü düşünüyorsunuz? Eğer öyle düşünüyorsanız büyük bir algı operasyonunun etkisiyle yine büyük bir yanılgı içerisindesiniz o halde. Kesinlikle hayır diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Türkiye'de değişen bir şey yok. Nasıl mı? O dönemi iyi hatırlayın. Merkez Bankası faizleri enflasyonun çok altında tutuyordu. En son yani Mehmet Şimşek gelmeden enflasyon %35 civarındaydı. Merkez Bankası faizi ise %8,5. Bugün %50'ye dayanmış bir enflasyon var ve gösterge faizi 17,30. Ne değişti? Hiçbir şey. Yine zam halkın sırtına bindirildi. O dönemde ne vardı? Bankalar vatandaşın parasına enflasyonun yarısı kadar faiz veriyordu. Alın size yine aynı durum. Enflasyon 50'ye dayanmış, banka mevduatı %20. Yani diyor ki, paranı mevduata yatırma. Yatırırsan paranı enflasyonla pul ederim. Ediyor mu? Evet, ediyor vallahi. O halde para nereye gitsin? Altına mı? Orada da önlem aldı. Bir gramın altında altın basmak ve satma imkanını ortadan kaldırdı. Ben de dolar alırım diyenler yanılıyor. Kur artık NAS dönemindeki gibi kontrol altında. Fark etmiyor musunuz? Haftalardır aynı noktada. Gayrimenkul alırım diyene bu fiyatlardan mı? Deli misin? Diyorlar. Geriye ne kaldı? Borsa. Birkaç oyuncunun ve şirket patronunun oyun alanı olan borsa. 4 liralık hisseyi 150 liradan almak için borsaya geleceksin diyorlar. Saçma sapan şirketlerin halka arzına izin vererek halkı borsa kuyruğuna diziyorlar. Şirket patronu şirketin borcunu halka ödetmek için halka açılıyor. Finansal okuryazarlığı olmayan çaresiz vatandaş sosyal medya fenomenleri ya da apartman kapıcısının önerisiyle bir ay önce 5 lira olan hisse senedini 165 liradan alıyor. Sosyal medya fenomenini anladık da kapıcıyı anlamadım diyenlere yanıt vereyim. Kapıcı 22 numarada oturan Kazım Bey'den duymuş. Onun da eşinin çalıştığı kurumdaki Mehmet Bey'in kızı bir borsa şirketinde çaycıymış. O da özel seans odasına çay servisi yapan arkadaşından duymuş. İşte böyle saçma sapan bir haldeyiz. Allah'tan büyük kurtarıcımız Mehmet Şimşek var.
Tahran Radyosu.
Mehmet Kara, 14 Ağustos tarihli Yeni Asya gazetesinde "Bireysel silahlanma ürkütüyor" başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Hayat pahalılığı ülkenin birçok sorununun üstünü örterken son yıllarda ürkütücü boyutlara ulaşan şahsi silahlanma en büyük mesele haline gelmeye başladı. Esenyurt'ta bir markette yaşananlarla gün yüzüne çıkan bireysel silahlanma konusunun tekrar tartışılması gerektiğini gösterdi. Artık her gün kontrolsüz ve denetimsiz silahlanmanın yol açtığı şiddet ve cinayet olaylarına rastlamak mümkün diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Her yıl ruhsatlı, ruhsatsız ateşli silahları ile gerçekleşen binlerce suç vakası yaşanıyor. Silah satışlarının ve ruhsatlarının yeterince denetlenememesi ve silahların internet yoluyla bile çok düşük fiyatlara kolaylıkla temin edildiği araştırmalarda görülüyor. Durum bu iken korkunç boyutlara ulaşan, sadece güvenlik güçlerine bırakılmayacak kadar önemli olan bu konunun artık meclis tarafından araştırılması ve bir çözüm üretilmesi gerekiyor. Her geçen gün büyüyen ve ivedilikle araştırılması gereken bu konu vakit geçirilmeden mecliste olağanüstü bir toplantı ile görüşülmeli. Meclise araştırma önergesi veren Denizli Milletvekili Şeref Arpacı, Jandarma Genel Komutanlığı verilerine göre 2018-2021 yılları arasında ruhsat alımının %100'ün üzerinde bir oranda arttığının gözlendiğini ifade ediyor. 2018'de 7630 olan silah bulundurma ruhsatı alan kişi sayısı 2021 yılında 16.056'ya kadar yükselmiş. 2018'de 3.041 kişi yeni taşıma ruhsatı alırken bu sayı 2021'de 9.000 olmuş. Adalet Bakanlığı'nın verilerine göre ise silah ya da bıçak bulundurduğu gerekçesiyle hakim karşısına çıkarılan çocuk oranında 2021 yılına kıyasla 2022 yılında %131'lik artış yaşanırken sayı 69.892'ye çıkmış. Bir an önce tedbir alınması gerektiğini gösteren durum ise bu dosyalardaki 3.352 sanığın 18 yaşın altında olması. Çocukların 455'inin 12-14 yaş grubunda, 2.897'sinin ise 15-17 yaş grubunda olması dikkat çekiyor. 2021 yılında hakkında dosya açılan çocuk sayısının 1453 olduğu düşünüldüğünde bu konunun ne kadar korkunç ve ürkütücü olduğu ortaya çıkıyor.
Mustafa Karaloğlu 14 Ağustos tarihli Karar Gazetesi'nde sadece ekonomi programı yetmeyecek başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ekonomide orta vadeli program hazırlıkları yapıldığını ve kısa süre içinde açıklanacağını söyledi. Böylelikle ekonominin geleceğine dair temenniler, tahminler ve biraz da kaygılardan oluşan paket kurula bağlanacak. İçeriye ve bilhassa dışarıya yol haritası gösterilecek diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Başta Türkiye'nin neden yatırım için uygun olduğu veya olacağı anlatılacak. Beraberinde de yakın zamana kadar sürprizlere açık ve günübirlik idare edilen ekonomide bağlayıcı bir metne kavuşacağız. Eğer iyi bir program olursa ve uygulanırsa, ekonomide derinleşen krize karşı hiç olmazsa bir haritamız olacak. Gelin görün ki hem bir ekonomi programının işe yaraması için hem de genel olarak Türkiye'nin sancılarının dinmesi için bir metin yetmiyor. Hukuk olmadan ekonomi olmayacağı gibi, konu Türkiye olduğundan ve Türkiye'nin finansman yatırım ihtiyacı büyük ölçüde batıya bağlı olduğunda geniş bir demokratik vizyon şarttır. Sadece Merkez Bankası ya da ekonomi kurumları değil, yargı da öngörülebilir ve şeffaf olmalıdır. Yargının üzerinde adeta kural haline gelen siyasi baskı kalkmalıdır. Yetmez, başta ihaleler olmak üzere bütün kamu harcamaları etkili bir denetime kavuşturulmalıdır. Yetmez, kamu bankalarının çalışma prensipleri kurallı ve yine denetlenebilir hale getirilmelidir. Yetmez, fikir özgürlüğü yani basın hürriyeti olmalıdır. Yetmez, yargı veya siyaset veya hut da siyasal güç kullananlar marifetiyle toplumda oluşan gerilim bitirilmelidir. Yetmez, bilhassa kamuda liyakat ve ehliyet bütün kurumlarda birinci kural olmalıdır. Yetmez de yetmez. Bu yetmezler ekonomide zaten zor olan durumu daha da umutsuz bir daireye hapsetmesin. Gerçeğimiz budur. Yıllardır art arda yapılan yanlışlar ve deneme tahtasına çevrilen ekonomi ve beraberinde kamu idaresinin ürettiği hasarı kaldırmanın ilk adımı o gerçekle yüzleşmektir. Eğer istenirse çıkış bulmak mümkündür de. Öncelikle geride neyin yapılması veya neyin yapılmaması gerektiğini anlatan büyük bir tecrübe vardır. Sadece AK Parti iktidarlarının tecrübesi bile bunu görmek, anlamak ve yeniden yorumlamak için yeterli malzeme ile doludur. Elde böyle bir birikimi varken artık hata yapmak istemeyen, istemezse yapmaz, yapamaz. Önümüzde de henüz kapağı açılmamış çok uzun bir 5 sene bulunmaktadır. Gerekenler yapılırsa ortada ne enflasyon kalır, ne yolsuzluk, ne yargı problemi, ne de kötü yönetim. Liyakat yerleşirse kimse geleceğini Avrupa'da aramaz, kimliklerin damarına basılmazsa kimse de yumrukları sıkılı halde dolaşmaz. Ekonomi programı sadece bu şartlarda başarıya ulaşır. Ekonomi diğer alanlardan bağımsız düşünerek cari açık uğruna makyaj yapmak da kimseye ikna etmez. Ekonomi diğer bütün faktörlerden bağımsız olsaydı, Zaten bu müzmin kriz durumu olmazdı. Unutmayalım. Ekonomi kötü giderken başka sektörlerin yargı, eğitim, medya, akademi, sanayi, konut vesaire de en az ekonomi kadar kötü seyretmesi tesadüf değildir. Hepsi bileşik kapların ayrılmaz üniteleridir. Maharet, ünitelerin tamamını aynı anda bir hedefe doğru ortak bir vizyonla harekete geçirebilmektedir. Kurallı, şeffaf, öngörülebilir ve hukuk otoritesi nezaretinde, yani demokratik zeminde bir vizyon olmazsa olmaz, öneme sahiptir. Cumhurbaşkanlığına ve meclis çoğunluğuna sahip bir iktidarın bu yola girmesinin önünde de engel yoktur. Niyet olduktan sonra.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz. Bu bağlamda cep telefonları aracılığı ile Pars Today Türkçe yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Ayrıca programlarımızı Tahran Radyosu adlı Telegram kanalımızdan da takip edebilirsiniz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Siyonist rejim ordusunda terör mangaları. Değerli dinleyiciler, Siyonist rejim ordusunda terör mangaları isimli sohbetimizin ikinci bölümünde sizlerle birlikteyiz. Bu sohbetimizde Siyonist rejim İsrail ordusunun sahte kimliği gereği nasıl hep suikast planı peşinde koştuğunu, bunun için terör ve suikast mangaları oluşturduğunu ele almak istiyoruz. Hep birlikte dinleyelim. Zora ve işgale dayalı kurulan Siyonist rejim, bu gayri meşru yapıyı sürdürmek için geniş güvenlik ve terör örgütleri örgütlemiştir. Donanımlı bir ordunun oluşturulması her zaman bu rejimin karar vericilerinin önceliklerinin başında yer almış, Amerika ve Avrupalı müttefiklerinin desteklediği Siyonistler askeri yapılanmaya diğer sektörlere göre daha fazla önem vermişlerdir. Bir önceki bölümde Siyonist rejimin çeşitli askeri birlik ve bölümlerin oluşumundaki hedeflerinden bahsetmiştik. Ayrıca Siyonistlerin bölgede niteliksel üstünlük sağlamak ve işgallerini istikrara kavuşturmak için askeri güç ve çeşitli istihbarat ve suikast birimlerini kullandıklarını belirttik. Bugünkü sohbetimizde Siyonist rejimin siyasi ve güvenlik yapılanmasında önemli rol oynayan ve terör eylemlerinin teşvikinde kullanılan Siyonist rejimin başka bir askeri birliğini inceleyeceğiz. İsrail Ordusu Genelkurmay Başkanlığı Keşif Birliği, Seyaret Matkal, Siyonist rejimin en yüksek askeri otoritesi olan Siyonist rejimin Genel Komutanlığı ve Harekat Komutanlığı'nın oluşan ordusunun en önemli birliklerinden biridir. Bu birim, Siyonist İsrail Ordusu'nun istihbarat birimine bağlı olup bu birimden aldığı bilgilerle görev yapmaktadır. Bu birim bilgilerinin çoğunu doğrudan İsrail Ordusu'nun operasyon karargahlarından alır, faaliyetleri tamamen gizli ve saklıdır. Avraham Arnold'un önerisiyle 1957 yılında kurulan bu birim ilk çekirdeğini 101. Özel Birlik ve Paraşütçüler Birimi dışında kalan bir dizi eski asker ve subaydan oluşturmuş. Bu nedenle elit askerler ve birimler arasında kabul edilmiştir. Siyaret Matkal, İsrail'in kırmızı çizgileri alenen ihlal etmesi ve terör operasyonları gerçekleştirmesi durumunda endişe kaynağı olmaması için 1980'lerin ortalarına kadar gayri resmi olarak faaliyet gösterdi. Ama nihayet bu birimin varlığı İsrail tarafından 1. İntifada'dan sonra doğrulandı. Siyonist Ordu Genelkurmay Başkanlığı'na bağlı keşif biriminin faaliyet alanları, önde gelen Filistinli komutanlara yönelik operasyonlar düzenlemek, işgal altındaki topraklar içinde ve dışındaki Filistin operasyonlarını etkisiz hale getirmek, özellikle tehlikeli ve hassas operasyonlar yürütme gibi operasyonel görevleri içeren çok çeşitli bir yelpazeye sahiptir. Ayrıca bilgi toplamak da bu birimin önemli görevlerinden biridir. Bu birime doğrudan Ordu Müşterek Kurmay Başkanlığı tarafından emir gelir ve amacı genellikle Gazze ve bazı Arap ülkelerinin bu birimin operasyonlarının hedefi olduğu hasım ülkelerden istihbarat verileri toplamak için istihbarat teşkilatı ile işbirliği yapmaktır. Birçok alanda İsrail ordusunun en deneyimli ve hazırlıklı personeli olarak kabul edilen bu birliğin mensupları bu birlikteki hizmet süreleri sona erdikten sonra baştan güvenlik hizmetleri olmak üzere bu rejimin kilit konumlarına yerleştirilmektedir. Siyonist rejim İsrail ordusunun eski keşif birliği mensuplarından biri Benjamin Netanyahu, diğeri Ehud Barak olmak üzere iki önemli kişidir. Siyonist rejimin başbakanlığı üstlenen iki ismin bu birimden olması bu birimin önemini göstermektedir. Ayrıca çok sayıda bakan, Silahlı Kuvvetler Genelkurmay Başkanı, Mossad Casusluk Servisi ve Siyonist rejimin Shaul Mofaz, Moshe Yaalon, Amiram Levin gibi diğer birçok eski ve mevcut yetkilisi, Nakmiya Tamari, Dani Yatom, Ozi Dayan ve Shai Avital da bu birimde aktif olmuştur.
Tahran Radyosu.
Ordu Genelkurmay Teşkilatı Keşif Birimi mensupları İsrail ordusunun gizli birliklerinde ihtisas kurslarını tamamlamış olup istihbarat ve kimlik tespiti alanında yüksek tecrübe ve beceriye sahiptir. Keşif birliğinin bazı üyeleri Siyonist ordunun özel paraşütçüleri arasından seçilir. Kimlik belirleme ve keşif birimine üye olmak isteyenlerin öncelikle gerekli tıbbi testleri yaptırması, ardından güvenlik değerlendirmesi aşamasına geçmesi gerekiyor. Bu birimin birlikleri için eğitim kursu 1 yıl 8 ay sürer ve Siyonist ordudaki en zor mesleki eğitim kurslarından biri olarak kabul edilir. İstihbarat kuvvetlerinin eğitimleri, İsrail Kara Kuvvetlerinin keşif operasyonları ve topografik haritaların, konvansiyonel silahların, özel silahların ve ileri teknolojinin kullanımı için eğitilmesi gereken özel eğitim maddelerini içerir. Siyonist rejimin keşif birimi tarafından gerçekleştirilen terör operasyonlarının çoğu bu birimin son 10 yıllarda gerçekleştirdiği operasyonlardan bazılarını ele alacağımız gizli operasyonlar listesinde sınıflandırılmaktadır. Gençlik Pınarı Harekatı veya El Ferdan bu operasyonlardan biridir. Bu operasyona istinaden 10 Nisan 1973 gecesi Siyaret Matakal Birliği Filistin Kurtuluş Örgütü'nün önde gelen 3 lideri Cemal Nasır, Cemal Advan ve Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta bulunan Ebu Yusuf el-Necari şeyi düşürecekti. Halil Vezir, Ebu Cihat suikast operasyonu da bir başka önemli operasyon. Ebu Cihat lakaplı Şehit Halil İbrahim el-Vezir, Filistinli bir siyasetçi ve askeri teorisyen olarak biliniyordu. Ve El-Fetih Hareketi'nin kurucularından Merkez Komite üyesiydi. 1982'de Siyonist güçlerin Lübnan'a saldırmasının ardından Afrika ülkesi Tunus'a gitti. Ama nihayet 16 Nisan 1988'de Seyaret Matakal birimi Mossad ve işgalci İsrail rejiminin deniz ve hava kuvvetleriyle işbirliği içinde Ebu Cihat'a Tunus'taki evinde suikast girişiminde bulundu ve onu şehit düşürdü. İsrail'in suikast sistemi Ebu Cihat'ın eşi ve çocuklarının gözü önünde 60'tan fazla kurşun sıkarak onu öldürdü. Halil el-Vezir'in suikast operasyonu Siyonist elebaşı Başbakan İshak Shamir tarafından yönetildi ve keşif biriminin terör timi operasyonu Ehud Barak tarafından da denetletildi. 1968'de Mısırlı Nil Nehri üzerindeki birkaç elektrik santrali ve köprüye zarar vermek, 1972'de Suriye Güvenlik Servisi'nin istihbarat memurlarından 4'ünün kaçırılması, 1989'da Şeyh Abdülkerim Ubeydin ve 1994'te Lübnan'da Mustafa Deirani'nin Lübnan'da kaçırılması ve de bu türden diğer bazı vahşi terör eylemleri bu birimin eylemlerinin bir başka parçasıydı. Ama Seyarat Matakal'ın da dosyasında uzun bir başarısızlık ve hizmet geçmişi de vardır. Seyaret Matakal'ın katıldığı ve başarısız olduğu operasyonların en önemlilerinden biri de Kılıcın Ucu Harekatı'dır. 2019'da Kassam Dugayları, Seyaret Matakal'ın hayata geçirmeyi planladığı büyük bir istihbarat projesinin başarısız olduğunu duyurdu. Bu istihbarat girişiminde bu askeri birliğin Gazze'nin çeşitli bölgelerine çeşitli casusluk teçhizatı yerleştirmesi gerekiyordu. Seyaret Matkal bu amaçla Gazze'deki bazı gerçek ailelerin isimlerinin yer aldığı bazı kimlik kartlarının sahtesini çıkararak bir hayır kurumuna ait araçlarla 15 kişiyi bu bölgeye getirerek bu planı hayata geçirmeyi ve sözde Siyonistlerin güvenliğini sağlamayı amaçladı. Kullanılacak ekipmanlar ise 2 hafta öncesinde Gazze'ye kaçırılmıştı. Ancak Kassam Tugayları gizli dinleme ekipmanlarını takip etti ve diğer insanların gelişini bekledi ve onları tutuklamaya başladı. 2018 yılında Seyaret Matakal birimi Han Yunus'un doğusunda bir yenilgi daha aldı. Çünkü bu birlik güçlerinin birkaç üyesi bu bölgeye sızdığında Hamas güvenlik devriyeleri tarafından tespit edildi ve taraflar arasında silahlı çatışma çıktı. Bu çatışmada Seyaret Matakal biriminin üyeleri bu çatışmadan sonra kaçmak zorunda kalmış ancak arkalarında bir bilgi hazinesini bırakmışlardı. Bu hazinenin anlamı bu İsrail biriminin üyelerinin İsrailli komutanlarıyla iletişim kurmak için kullandıkları bir dizi elektronik ekipmandı. Bu ekipman Kassam taburu mühendislerine verildikten sonra Seyaret Matakal güçleri tarafından gerçekleştirildiği iddia edilen bir operasyona ilişkin bazı video klipleri ortaya çıktı. Filistinli mühendisler de bu ekipmanları deşifre etmeyi başardılar. Bunun sonucunda Seyaret Matakal ile ilgili ağları kabul edilebilir bir süre boyunca denetlediler. Değerli dinleyiciler, Siyonist Rejim Ordusu'nda Terör Mangaları isimli sohbetimizin bugünkü bölümünün sonuna geldik. Sohbetimizin sonunda bizleri www.parstoday.ir'dan takip edebileceğiniz gibi ayrıca görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden iletebilirsiniz. Ayrıca programlarımızı Tahran Radyosu isimli Telegram kanalımızdan da takip edebilirsiniz. Hoşçakalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İslam ümmetinin birinci meselesi Filistin.
Değerli dinleyiciler, İslam ümmetinin birinci meselesi Filistin isimli sohbetimizin bir başka bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimizde 2. Dünya Savaşı'nın ardından 14 Mayıs 1948'de Siyonist rejim İsrail'in kuruluşu için nasıl bir zemin hazırladığını ele almaya çalışacağız.
Önceki bölümlerde Filistin topraklarının İslam dünyası nezdinde arz ettiği öneminin nedenlerini cevaplamak için bu toprakların İkinci Dünya Savaşı'nın başına kadar olan gelişmelerini inceledik. Bu bölümde Filistinler ve Müslümanlar tarafından Nekbe günü olarak bilinen 14 Mayıs 1948'de Siyonist rejimin kurulmasına yol açan bazı olayları inceleyeceğiz. Bugünkü sohbetimizin ana konusuna geçmeden önce Filistin halkının 2. Dünya Savaşı'nın sonlarına kadar Siyonist işgalcilerin saldırganlığına karşı yürüttüğü kıyamlar ve ibret verici protestoları ele alacağız. Filistin halkının taleplerinin peşinden koşmasına neden olan sürecin bu dönemi nasıl etkilediğini ele alacağız.
Filistinlerin kıyam ve protesto eylemleri, emperyalistlerin ve Siyonistlerin arzu ve isteklerinin gerçekleşmesini ileriki yıllarda uygun imkanlar sağlamak üzere erteleyebilmişti. Bu arzular arasında İngiltere ile Siyonist hareketi arasındaki anlaşmaya göre 1934'te kurulması gereken bir Siyonist hükümet kurma planı vardı. Ancak Dünya Siyonist Örgütü Başkanı Chaim Hasrael Weizmann'ın itirafına göre Filistin'deki programların uygulanmasını 1948'e kadar geciktiren Filistinlerin yoğun direnişiydi. En geç 1934 yılına kadar uygulanmasına karar verilmişken bunu daha geç yapmak zorunda kaldık ifadeleri gerçekleri gösteriyor. Ancak 2. Dünya Savaşı'nın sona ermesinden ve bir dizi olayın meydana gelmesinden, özellikle de Amerika Birleşik Devletleri'nin çok yönlü desteğinden sonra Siyonistleri arzularını gerçekleştirmeyi daha da yaklaştırabildi. Bu süreçte yaşanan gizli olayların bazılarını öğrenmek için sohbetimizi hep birlikte dinleyelim.
İkinci Dünya Savaşı'nın patlak vermesi ve yıkıcı alevlerinin dünyanın dört bir yanına yayılmasıyla Filistin topraklarında görünüşte görece bir barış hüküm sürüyordu. Çünkü savaş başladığında Filistin direniş grupları arasında bu savaşın sonuçlarını bekleme eğilimi vardı. Ardından gelen savaş bir dünya savaşıydı ve savaşın kaderi ve sonuçları şüphesiz onların da kaderini etkileyecekti. Bu mantığa göre savaş zamanında Filistin halkı arasında bir beklenti ruhu vardı. İslam dünyasındaki pek çok ülkenin eylemsizliğinin de beraberinde getirdiği bir beklenti tabii ki söz konusuydu. Ama savaş sırasında ve sonrasında Siyonistlerin önünde Filistinliler boş durmadı. İkinci Dünya Savaşı olayları ve Yahudilerin bir kısmının Nazi Almanyası tarafından zulme uğraması, Yahudilerin dünyada göz bebeğine dönüşmesi ve baskı altında kalan bir toplum olarak lanse edilmesine ve yıllardır aradıkları fırsatı bulmalarına ve Yahudilerin yeni bir savaşa zemin hazırlamasına neden olmuştur. Böylece bağımsız bir Yahudi devletinin kurulması geçmişte olduğundan daha fazla şans buldu.
İkinci Dünya Savaşı sırasında Siyonistler hayallerini gerçekleştirmek ve Filistin topraklarını resmen işgal etmek için Amerika'ya yöneldiler. Çünkü öncesinde 1939 İngiltere Beyaz Kitabı'nın tasarımından da rahatsızlardı. İkincisi, bu dönemde İngiltere 2. Dünya Savaşı'na müttefiklerin yanında ve mihver veya müttefik kuvvetlerine karşı yoğun bir şekilde müdahil olmuştu. Ve bu Amerika'nın dünyanın farklı yerlerinde eski İngiliz sömürgeciliğinin yerini yavaş yavaş ve kademeli olarak doldurmasına neden olmuştu. Böylece İngiltere bu denklemlerin dışında kaldı. Artık bu topraklar için İngiltere tarafından öne sürülen ilk modelden bahsedilmedi. Bu vakaların dışında Amerika bundan çok daha önce Siyonist bir Yahudi devleti kurma davasına desteğini açıklamıştı. Bu destek özellikle Balfour Deklarasyonu'nun yayınlanmasıyla birlikte daha objektif bir boyut kazandı. O dönem Amerikan Başkanı olan Wilson, Yahudilerin Yahudi ulusunun ana vatanı olarak Filistin'e dönmesi fikrini savunmuş ve Balfour Deklarasyonu Kasım ayında resmi olarak yayımlanmasından önce bile onaylamıştı. 1922'de bu ülkenin kongresi Balfour Deklarasyonu'nu destekleyen Lord Fish kararını oy birliğiyle onayladı.
Bu politika doğrultusunda 11 Mayıs 1942'de Roosevelt'in başkanlığı sırasında New York'taki Baltimore Oteli'nde Amerika Siyonist Örgütü toplantısı yapılmış, Baltimore adlı bir program sunulmuştu. Bütünüyle bir Yahudi devletinin kurulmasını talep eden program burada ele alınmış ve Filistin topraklarını ve Yahudilerin bu topraklara sınırsız göçünü onaylamıştı. Amerika ayrıca İngilizlerin Siyonistlere yardım edeceğini düşündüğü nedenlere dayanarak, özellikle Filistin'in stratejik konumu ve Siyonistlerin Amerika başkanlık seçimlerindeki etkisi nedeniyle Siyonist işgal rejiminin kurulmasına desteğini ilan etti. Bu andan itibaren Amerika Birleşik Devletleri bu rejimin ana destekçisi olarak ortaya çıktı. 1945'te başlayan Truman'ın başkanlığı sırasında ve Franklin Roosevelt'in ölümünden sonra Amerika'nın Yahudilere verdiği destek ve Siyonistlerin Filistin'e yerleşme amaçları doruğa ulaştı. Aynı yıl Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Harry S. Truman, İngiltere Başbakanı Clement Attlee'ye bir mektup yazdı ve açıkça yeni taleplerde bulundu. Filistin'e Yahudi göçünün tam özgürlüğü ve kolaylaştırılmasını istedi. Amerikan baskısının ardından 1946'da Amerikalı ve İngiliz danışmanlardan oluşan bir heyet Filistin topraklarının statüsünü belirlemeyi planlamaya başladı ve sonucu Filistin'in bölünmesi şeklinde Birleşmiş Milletler'e sundu.
Tahran Radyosu.
Ayrıca İngiltere Filistin topraklarının tahsisini belirlemek üzere bir an önce harekete geçmesi için Birleşmiş Milletler'e baskı yapmak amacıyla Nisan 1947'de Birleşmiş Milletler'e Filistin üzerinde vesayet ve manga süresinin sona erdiğini ve Birleşmiş Milletler'in Filistin üzerindeki vesayet süresinin sona ermeden önce çözüm sunması gerektiğini hatırlattı. Akabinde dönemin büyük güçleri olan İngiltere, Amerika, hatta Sovyetler Birliği'nin baskısı altında kalan Birleşmiş Milletler, Birleşmiş Milletler Filistin Özel Komitesi adlı 11 kişilik bir heyet oluşturdu. Birleşmiş Milletler Filistin Özel Komitesi olarak tanınan Filistin Özel Komitesi sınırların çizgilerini çizmek için Filistin'e gönderildi. Bu heyet saha incelemeleri yapıp Filistin topraklarının farklı bölgelerini ziyaret ettikten sonra bu toprakların taksim planını hazırlayarak 11 oydan 7 olumlu oyla Birleşmiş Milletler'e sundu. Amerikalı ve İngiliz danışmanların önceden hazırladıklarından başka bir şey içermeyen bu plan Amerika'nın yoğun baskısı altında hazırlandı.
Filistin'in ekonomik birliğini düşünen ancak siyasi olarak bölünmesini gözeten bölme planında nüfusu 725 bin Arap ve yaklaşık 10 bin Yahudi'den oluşan Filistin'in topraklarının yaklaşık %43'ü Araplara ve nüfusu 498 bin Yahudi ve 497 bin Arap'tan oluşan bu toprakların yaklaşık %56'sı Yahudilere verildi. Ve Kudüs, 100 bin Yahudi ve 105 bin Arap'ın yaşadığı tampon bölge olarak adlandırıldı. Uluslararası gözetim altında yaşanmış olması gereken bir plan çizildi. 181 sayılı karar olarak bilinen bu plana göre, bu planın barışçıl bir şekilde uygulanmasını denetlemek ve 1948 yılının Ekim ayına kadar Filistin'de Arap ve Yahudi hükümetleri kurmak üzere Bolivya, Çekoslovakya, Danimarka, Panama ve Filipinler'den oluşan 5 ülkeden oluşan bir komisyon görevlendirildi.
Bu planın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda onaylanması şüphesiz Siyonist liderlerin de onay vermesiyle sonuçlanmıştı. Çünkü ondan önce Yahudilerin Filistin topraklarında bu miktarın çok daha küçük bir kısmına sahip olduğu biliniyordu. Bu toprakların %90'ı Filistinlilere verilmişti. Ancak bölgenin Arap hükümetleri tarafından bu da reddedilmişti. Ki bu da doğal bir şeydir. Yeni plan ve bölünme girişimi ise sadece kabul edilemez değil, aynı zamanda acımasızdı ve mümkün olan her şekilde direnilmesi gerekiyordu. Bu nedenle 181 sayılı kararın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından kabul edilmesinin ertesi gününden itibaren Filistin'in tüm şehirlerinde ve bazı Arap ülkelerinde şiddetli protestolar gerçekleşti. Bir dizi Arap ülkesinin birleşme hazırlıklarına ve Siyonist rejimle savaşlarına yol açsa da 14 Mayıs 1948'deki Nekbe gününü veya Siyonist rejimin kuruluş gününü engelleyemeyen protestolara yol açtı.
Değerli dinleyiciler, İslam ümmetinin birinci meselesi Filistin isimli sohbetimizin bir başka bölümünün de sonuna geldik.
Sohbetimizin sonunda bizleri www.pashtudev.ir'dan takip edebileceğiniz gibi ayrıca görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden iletebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Nehcül Belaga Öğütleri. Nehcül Belaga'da yer alan Emirül Müminin Hazreti Ali Aleyhisselam'ın veciz sözleri ancak Kur'an-ı Kerim ve nebevi hadis ve vecizlerde benzerine rastlanan bilge sözlerdir. Hazreti Ali Aleyhisselam 9. hikmeti sözünde şöyle buyuruyor: "Dünya bir kimseye yöneldiğinde başkalarının iyiliklerini ona getirir. Ondan yüz çevirdiğinde de kendi iyiliklerini ondan alır." Hazreti Ali Aleyhisselam'ın Nehcül Belaga'daki ilginç ve dikkat çekici işlerinden biri dünyayı açıklaması ve anlatmasıdır. Dünyanın hem pozitif hem negatif iki rolü olabilir. Yani yapıcı veya yıkıcı olabilir. Hem eğitim ve yetiştirme kaynağı olabilir, hem sapmalara kaynaklık edebilir. Eğer insan basiret gözüyle dünyaya bakarsa alacağı birçok öğüt onun saadetine sebep olabilir. Fakat aynı dünya diğer yandan da insanın gafletine neden olurken hakikatleri gören gözlerine perde indirip onu helak olmasına sebep olabilir. İlahi evliya ve müminler dünyayı ahirete ulaşmak için geçici bir geçiş bilirken dünyadaki nimetler ve olanakları ise Allah'ın rızasını kazanmak, gelişmek ve Allah katına yakınlaşmak için kullanılır. Tüm hoş ve nahoş olayları Varlıklar ve yoklukları ilahi sınav bilir ve sabır ve takva ile hepsini birer birer geride bırakır. Böylece kendi vücudunu cennete, ebedi saadete ulaşmak için hazır hale getirir. Fakat bazıları için dünya bir maksat ve tüm çalışmalarının hedefi halindedir. Dünyanın şatafatları onların dünya gözünü doldurmuş ve dünyanın uyarı ve ibretlerini duyarsız hale getirmiştir. Onların insanları yargılama kıstasları ahlaki fazilet, iman ve takva değil, dünyevi nimetlerden yararlanma oranıdır. Bu yüzden ne zaman makam ve servete ulaşırsa dünyanın ona döndüğünü, maddi imkanlardan yoksun kalırsa dünyanın ona sırt çevirdiğini söylerler. Hazreti Ali aleyhisselam da bu hikmetli sözünde bu konuya değinmiştir. İmamın bu sözünün birçok somut örneği vardır. Nitekim birçok insan hükümet, siyaset, sosyal işler, ekonomik faaliyetler veya hatta ilim ve çeşitli sanatlarda dünyaca üne kavuştular. Fakat zaman aşımı ile diğer birçok insanın işlediği iyiliklerin onların dosyasında yazılmadığı görülür. Nehcül Belaga'ya tanınmış şerh yazanlardan biri İbni Ebi El-Hadid Mu'tezili bu hikmetli söz konusunda şöyle diyor. Birçok iyi şiir gördük fakat şairleri tanınmadığı için onlardan nefyedildi ve diğer ünlü şairlere nispet verildi. Hatta ünlü olmayan kişilerden ilim ve fen kitapları bile şöhret sahibi olanlara nispet verildiği görülüyor. Evet, toplumun kriterleri ve insanın değeri, sahip olduğu para, servet ve güzellik ise bunlardan daha fazla yararlananlar daha başarılı görünürler ve halk arasında daha saygın olurlar. Böyle insanlar sadece maddi nimetlerden daha fazla yararlanmakla kalmıyor, insanlar da yanlışlıkla onları ahlaki kemalat sahibi bilirler. Böyle bir toplumda mal, servet ve makamdan nasibini almamış insanlar varsa veya başka bir ifadeyle dünya ona sırt çevirmişse, halk onun sefil olduğunu sanır ve en kötüsü de sahip olduğu ahlaki ve bilimsel kemalatı görmez. Tüm bunlar değerlerin ters yüz olduğu, dünyanın bir araç değil bir hedef haline geldiği bir toplumu anlatır. Halbuki bir toplumda insanın değeri sahip olduğu iyi ahlak, dürüstlük, sorumluluk taşımak, takva, İlim ve benzeri özellikler olursa artık dünyanın ikbali veya sefaleti ise insanların konumunu asla etkilemez. Değerli dinleyiciler, Nehcül Belaga'da yer alan Emirül Müminin Hazreti Ali aleyhisselamın veciz sözlerinden bir başkasını dinlediniz. Esen kalın.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, yayınımızın sonunda önemli haberlerin özetlerini sunuyoruz. Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, İran'a yönelik yaptırımların devam etmesi Avrupalıların lehine değil dedi. Emir Abdullahiyan, Afganistan'da kapsamlı bir hükümetin kurulmasına vurgu yaptı. İran, Güvenlik Konseyi'nde Şahçırak terör olayının kınanmasını istedi. İran hükümet sözcüsü Ali Bahadur Cehromi, Şahçırak cinayetinin faillerinin yaptıklarının cezasını çekeceğini belirtti. İran'ın Rusya Büyükelçisi tek taraflılık dünyanın refah, barış ve güvenliği yolunu açamaz dedi. İran ve Türkiye arasında mali ve ticari işbirliği genişliyor. İran'ın güneydoğusunda bir tondan fazla uyuşturucu ele geçirildi. 10 İran Üniversitesi Şanghay sıralamasına girecek. İran'ın serbest güreşçileri 2 altın ve 1 gümüş madalya kazandı. Yayınımızın sonunda sunduğumuz haber özetlerini dinlediniz.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında, kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ila 21.20 arasında, kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında, orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsley.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Allah'a emanet olunuz.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের বিশ্ব কার্যক্রমের বাংলা অনুষ্ঠানে আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি।